Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Evet sevgili izleyiciler, bir kez daha bir tatlı huzur. Profesör Doktor Haluk Savaş'la Soru Cevap Psikiyatri programı karşınızda. Coşkulu ilginizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Program her perşembe Ahval haber sitesinde ses kaydı olarak ve aynı zamanda kendi YouTube sitemizde, yani YouTube kesme işareti Dr. Haluk Savaş'ta video olarak yayınlanıyor. İzlemek ve haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu hafta yine 5 sorumuz var. Soru şu: obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde ilaç kullanımını sık sık öneriyorsunuz. Ama ilaç kullanmayanlar için başka bir öneriniz yok mu? Hele ki genetikse. Şimdi tabii bu soru kendine göre bir şeyi var Merve. Yani Merve yardımcım, bu çekimleri yapan arkadaşımız. Birçok sosyal medya işimizi de o yürütüyor. Yani bu soruda bir ima var. Ne diyor? Yani genetikse ilaç kullanmamız gerekmiyor falan gibi sanki. Hasta belli bir düşünceyle veya soruyu soran kişi belli bir ön kanaatle, ön yargıyla soruyor. Halbuki öyle bir şey yok ki, yani genetik olan hastalıklarda ilaç kullanmıyor muyuz yani? Nereden çıktı? Yani kanserlerin çok önemli bölümü genetik mesela. Ailede de gözüküyor. Kemoterapi kullanmıyor muyuz yani onlarda? Dolayısıyla boş bir yargı. Evet, genetik olan bir rahatsızlığın ilaçla tedavi edilmeyeceği fikri kendi başına boş ve saçma bir yargı. Soruyu soran arkadaşımızdan özür diliyorum ama bir yanlışlığı düzeltmek için bunu en baştan yapmam gerekir. Diğer konu, obsesif kompulsif bozuklukta ilaç kullanmaksızın tedavi mümkün olabilir mi? Aslında bunu ima ediyor ve bunu arıyor. Bunu ısrarla arıyor soru. Cevap veriyorum: evet, hafif düzeydeyse belirtiler. Bilişsel davranışçı tekniklerle ve eğer travmatik bir deneyime dayalıysa takıntılar, EMDR ile pekala bunların üzerine gidilebilir ve tedavide istifade edilebilir bu psikoterapilerden. Zaten yani psikoterapi yapmadan obsesif kompulsif bozukluk tedavisi hemen hemen tedavi protokollerinde yok gibidir. Yani hiç ilaç kullanmadan psikoterapi yapabilirsiniz. Hem ilaç tedavisi hem psikoterapi yapabilirsiniz. Sadece ilaç tedavisi de yapabilirsiniz. Ancak aksadığı yerde tedaviye direnç varsa yine psikoterapiyi eklemek zorundasınız. Dolayısıyla yani soru şunu soruyorsa eğer, obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde psikoterapi esas mıdır değil midir? Tedavinin en ana unsuru mudur değil midir diye soruyorsa, evet cevap veriyorum, psikoterapi obsesif kompulsif bozukluğun en temel tedavi araçlarından biridir. Bilişsel davranışçı psikoterapi obsesif kompulsif bozukluk tedavisinin en temel araçlarından birisidir. Ancak, böyle söylerler ya yaşlılar, ancak binaenaleyh, bu olmadı, bu binaenaleyh demezler, mamafi, hani bununla birlikte tersine ne olabiliyor? Obsesif kompulsif bozuklukta ilaçları kullanmak tedaviyi çok kuvvetlendirici bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla istifade etmek lazım. Hatta obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde bazen biz hem antidepresanları kullanıyoruz, bazen değil, çoğu zaman düşük dozda antipsikotikleri kullanıyoruz. Yani bu hastalar akıl hastası olmadıkları halde aklın ciddi bir aksaması olduğu için biz buraya akıl hastalıklarında kullandığımız ilaçlardan tabir uygunsa biraz serpiyoruz. Yani bu ilaçlar niye kullanılıyor, ben akıl hastası mıyım falan diye düşünmeyin. Ben kendim için bile kullandığım olmuştur. Obsesif kompulsif bozukluk değilim ama depresif dönemlerim oldu. Ben de kendi tedavime o antipsikotiklerden biraz serptim. Antidepresan tedavi kuvvetlendirici etkileri de olabiliyor. Öfke kontrolüne de katkısı olabiliyor mesela onların. Dolayısıyla ilaçlara takılmayın. Yani şu ilaç kullandım ben bunu mu oldum, bu ilaç kullandım şunu mu oldum? Hayır. Öyle bir şey yok. Yani düşünün ki kalp hastalığını neyle tedavi ediyoruz? Birçok ilacı var. Bir de aspirinle tedavi ediyoruz. İyi de başımız ağrıyınca da, dişimiz ağrıyınca da aspirin almıyor muyuz? Şimdi soruyorum, aspirin diş ağrısı ilacı mı yoksa kalp ilacı mı? Merve sence nedir?
Kalp ilacı diye biliyorum.
Yani kalp ilacı da olabiliyor. Değil mi? Yani Ağrı kesici olan aspirin pekala kalbi korumak için kullanılan günlük ilaçlardan birisi haline gelebiliyor. Evet. Dolayısıyla hani asla ben kalp ilacı olan aspirini içmem, başım ağrıyınca dişim ağrıyınca der misin?
Hayır.
Yani içersin değil mi gerektiğinde? İşte böyle. Dolayısıyla obsesif kompulsif bozuklukta da akıl hastalıklarında kullandığımız ilaçları eklememiz gerekebilir. Tedavinin önemli bir unsuru olabilirler. Tüm bunlara rağmen yani adeta aklın çalışmasının içgörüsüz bir biçimde yani kişinin muhakeme duygusu, akıllıca bir muhakeme duygusundan uzaklaştığı bir biçimde saçma olmadık yerlere takılması söz konusuyken obsesif kompulsif bozuklukta bununla birlikte psikoterapi böyle bir hastalıkta nasıl etki ediyor? Tabii çok şaşırtıcı bir şey. Yani beynin tekrar eden uyaranlara bir süre sonra duyarsızlaşması haliyle ortaya çıkan artık eskisi gibi titizlenmeme, temizlik gerektiren malzemelerden işte temizlikle ilgili aşırı hassasiyetlerden uzaklaşabilme veya eskiden çok kerih, çok kirli gördüğü şeylere artık takılmaması meselesi beynin de bir alışma ve öğrenme kapasitesi olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar öğrenme teorisi üzerinden geliştirilmiş yaklaşımlar. Özetle soruya tekrar dönersek ne diyordu? Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde ilaç kullanımını sık sık öneriyorsunuz. Evet öneriyorum. Ama ilaç kullanamayanlar için başka bir öneriniz yok mu? Yani ilaç kullanamamak diye bir şey var mı? Yani hangi nedenle kişi ilaç kullanamaz bir kere? Yani bu da saçma bir şey. Bu da takıntılı bir şey. İlaç kullanamayanlar kimler Allah aşkına? Ben her gün bir avuç ilaç kullanıyorum. Böyle fotoğraflarım da var. Twitter'da yayıyorum. Bir avuç ya sayınca 20-30 tane ilaç var içinde. Yani bazen kemoterapi aldığımda kanserden midem bulandı oluyordu. Hakikaten bazı günler içemedim. Ama yani obsesif kompulsif bozukluk hastası ne diye üstelik de öyle bir avuç ilaç almıyor. Günde 3-4 tane ilaç alacak. Niye alamıyor? Onu almamasını sağlayan şey nedir? Dolayısıyla yani onlar için başka bir öneriniz yok mu sorusuna hayır. Öncelikle ilaçlarını içsinler diyorum. Ama ısrarla almama eğilimindelerse ve obsesif kompulsif bozuklukta psikoterapiyle tedaviye yanıt verecek düzeyde ise ki bunu ancak psikiyatristleri değerlendirebilir, ancak psikoterapistleri değerlendirebilir. O zaman da pekala psikoterapiden istifade etmek gerekir. Sorudaki yanlışlığı düzeltmiştik. Tekrar ediyorum. Öyle hastalığın genetik olması filan ilaç kullanmaya mani değildir. Öyle bir şey de yok. O da bir saçmalık. Tekrar bu kelimeyle ifade ediyorum. Umarım kırıcı olmamıştır. Soruyu soran arkadaşımıza çok teşekkürler. Önemli bir mevzuya açıklık getirme imkanı sağladığı için. Şimdi muhteşem bir soru var. Ben bipolar bozukluk ve obsesif kompulsif bozukluk hastasıyım. Evet, maalesef çok sık birlikte görülen iki hastalık bu. İkisi de hani tabir uygunsa hani zor, Allah'ın belası diyecektim de yine de demiş olayım. Zor hastalıklar. Bir de bir araya geldiklerinde tedavi gerçekten çok zorlanabilir. Şubat 2019 tarihinde tekstil üzerine dükkan açtım. Yani çok da eski değil, bir sene önce yaklaşık. Duloksetin ve ketyapin 300 mg kullanıyordum. Çok şiddetli manik atak geçirdim. Yaklaşık 3 ayda 200 bin TL para kaybettim. Evet, bakın maalesef özellikle manik dönemlerde kişiler harcamalarını denetleyemez hale düşebilirler. Galiba bu sevgili hastamızda böyle olmuş. Şu an bu para kaybından dolayı aşırı depresyondayım. Evet, yani insan 200 bin lira kaybettiyse bunu nasıl yerine koyacak? Bunun için üzüntü duymasından daha tabii bir şey yok. Bu üzüntünün de depresyona dönmesinden daha tabii bir şey yok. Ben dükkan açıp tekrar çalışabilir miyim? Evet, cevap veriyorum. Evet, tedaviniz çok iyi giderse, düzgün takip ve kontrol altında kalırsanız, iyi bir hekimin denetimine girer, siz de hekimin önerilerine tam kulak verir ve onları doğru bir biçimde uygulamaya devam ederseniz elbette iyileşir ve inşallah, ümit ediyoruz, tedavi ortamının, iyi bir tedavi ortamından sonra işinize dönecek hale gelebilirsiniz. Bu yaptığım zararı nasıl kapatabilirim? Elbette çalışarak, yani daha fazla mali öneride bulunamam, onu söyleyeyim. Ama tıbben bunları dönüştürmenin yolu var. Eğer iyi bir çalışma ortamı sağlayabilirseniz, iyi bir ilaç tedavisi, iyi bir psikoterapiden sonra işe yarayabilir. Ne yapmalıyım demiş ya. Ne yapmalıyım? Öncelikle çok iyi bir doktor bulmanız gerek. Nerede yaşadığınızı bilmiyorum. Bulunduğunuz yerde olabilir veya çok gelişmiş bu alanda iyi hekimler var. Bipolar bozukluk alanında Türkiye'de de dünyada da onlara ulaşabilirsiniz. Online hizmet verenleri seçebilirsiniz. Biz de online hizmet veriyoruz. Hani özellikle bize ulaşın demiyoruz ama bu hizmetleri sunabiliyoruz. Dolayısıyla öncelikle iyi bir hekime ulaşın ve tedaviniz yerli yerine oturtulsun. Ondan sonra bu zararların telafisi yoluna gidilebilir. Şimdi bu iki hastalığı birlikte taşıyan bir hastamız Antep'teydi. Yaklaşık bir 15 sene kadar önce benim hastamdı. Yani ilk öyle başladı. Birkaç yıl içerisinde hızlıca toparladı. En son bundan 4-5 yıl önce artık dedi ki Haluk abi, böyle konuşuyor artık, çok da samimiyet tesis etti aramızda. Normalde hasta hekim ilişkisinde öyle abi, amca, dayı, hala, teyze gibi ifadeler olmaz ama bu hasta öyle ifade ediyordu. Ben de bir şey demiyordum. Haluk abi, ben iyileştim. Yıllardır iyi gidiyor. Bipolar bozukluğu OKB çok kötüydü. Gerçekten çok ağır seyrediyordu. Ben de artık ilaçları bırakmak istiyorum. Ne dersin? Allah, benim için dehşet. Az önce söyledim ya, hani bu çok iki çok ağır hastalık. Yani bu çocuk mahvolacak diye çok üzüldüm. Sonra dedim ki işte falanca, ismini söylemeyeyim, İstersen yavaş yavaş azaltalım, bir bakalım. Çünkü yıllardır da çok özel bir tedavi protokolüyle takip ettik onu. EKT yaptık, idame EKT ve sonuçları da yayınladık. 3 yıl idame EKT'den sonra muhteşem, hiçbir atak geçirmeden yıllarını geçirdi. Ve yabancı bir dergide yayınladık. Yani bizim için de medarı iftihar bir hasta. Çok iyi tedavisi gitmiş bir hasta. Ve böyle anneyi babayı dövüp dükkanı darmadağın eden kişi, annesiyle çalıştığı dükkanı, artık gittikçe düzeldi, tek başına işleri işletiyordu filan. İşte bundan bir 4-5 sene önce de geldi, dedi ki Haluk abi, ben evlenmek istiyorum. İşte şey yapalım, hani ben ilacı nasıl bırakabilirim? Çünkü hani muhtemelen cinsel yan etkilerden filan da yakınıyor. Oralara girmedik ama peki dedik. Adım adım azalttık ve yaklaşık tam 3 yıldır hiçbir ilaç kullanmıyor bu hasta ve halen mükemmelen tedavisi devam ediyor. Ben asla bunun reklamını, propagandasını yapmıyorum. Hiçbir ilaç kullanmadan tedavisi hayatını sürdürebilecek olan hayatta çok az bipolar ve obsesif kompulsif bozukluk hastası olabilir. Fakat işte bu hastamız da bunlardan birisi anlaşılan ve yaklaşık 3 temiz yıl diyelim hiçbir biçimde ilaç kullanmıyor. Arada bir telefonla konuşuyoruz. Ben işte falanca, gel bunları bir not olarak alalım veya bir telefon görüşmesi yapalım. Ses kaydı yapalım, isim belirtmeden bunları yayınlayalım. Başka insanlar da geçmiş tedavi öykünden yola çıkarak bipolar bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluğun nasıl tedavi olduğunu görsünler diyordum. Başlarda tamam, pazar günleri müsaitim abi diyordu. Şimdi diyor ki abi, işler çok büyüdü, pazar günü de müsait değilim. Öyle pek çekim mekim yaptıracak gibi de durmuyor. Niye anlattım bu uzun öyküyü? Çok basit bir nedeni var. Bizim için Allah'ın belası sayılabilecek bu iki hastalık bir araya geldiği halde tedavisine çok iyi riayet etmiş, doktoruyla tam bir işbirliği yapmış, ilacı keserken dahi doktor rızasıyla yapmış ve takipte kalmış bir hastanın nasıl yıllar içinde iyilik hali kazandığını görüyoruz. Koskoca bir işletmeyi kendisi sürdürüyor, evlendi, çocuk sahibi oldu. Bu süreçlerin içerisinde hep gelişmelerden haberdarız ve şu anda da iyi gidiyor. Umarım onu yakında Merve arar, ben az sonra ona söylerim. Umarım vakti olur, onun da görüşlerini alır ve sizlere yazı olarak iletme fırsatımız olur. Evet, bu soru da bitti. Dolayısıyla yani obsesif kompulsif bozukluk ve bipolar bozukluğu olup manide ciddi kayıplar olan hastamıza tekrar sesleniyorum. Bunları geri çevirmek önünde sonunda mümkün. Yeter ki siz doğru tedavi hattında kalın, doğru bir hekimle iletişim kurun ve tedavinize tam riayet edin. Geçmiş olsun. Başka çok ilginç bir soru. Bilinçaltı savunma mekanizmaları üretirken kişi bunları bilinçli olarak fark eder mi? Yoksa kişi bunları fark etmez mi? Bu durumun cevapları doğrultusunda kişi bu şekilde amaçlarına ulaşırken toplumdan ne kadar etkilenebilir? Sorunun ikinci kısmı biraz soyut kalıyor ama ilk kısmı açık. Yani savunma mekanizmaları bilinçaltı veya bilinç dışı diyelim. Bilinç dışının ürettiği bir düzenek midir? Evet, büyük oranda savunma mekanizmaları bilinç dışının ürettiği düzeneklerdir. Bir kısmı da bilincin ürettiği düzeneklerdir. Yani rasyonalize etme gibi, akliyleştirme gibi savunma düzenekleri daha çok bilinçli ürünlerdir ve aslında nispeten sağlıklı savunmalardır. Kişinin üzerine gelen ne diyelim yükü azaltmak üzere tabir uygunsa uydurduğu savunma biçimleridir. Bir yere kadar anlamı vardır. Eğer bunları çok manasız bir biçimde kullanırsak ve ilkellerini kullanırsak, ilkel ve gelişmiş savunma düzenekleri var. Mesela sublimasyon yani yüceltme, insanın yüksek idealler etrafında zihnini toplaması, mesela toplumun refahı, milletinin birliği, işte ne bileyim sosyalizm ideali, işte yüksek bir toplum kurma ideali, işte yüksek dindar bir toplum kurma ideali vesaire uzatabiliriz böyle listeyi. Allah için yaşama, Allah rızası için yaşama filan gibi yüksek hedefler koyması bir tür sublimasyondur. Yüce ve olumlu bir savunma düzeneğidir. Ve hani aklı başında olanların yapabileceği bir şeydir. Hani savunma düzeneklerin kadar konuş desek yeridir. Çünkü veya beynin kadar konuş. Beyin sağlığı iyi olmayanların ürettiği savunma düzeneklerinde sıhhatsiz olduğu Türkiye'de bir araştırmacı tarafından gösterildi. Elazığ'da seneler önce çok güzel bir beyin kimyasallarıyla giden bir çalışma. Beyindeki galiba oksidatif stresle kullandığımız savunma düzenekleri arasındaki ilintiyi çok net olarak kurdu. Eğer kişi yeterince sağlıklı bir beyine sahip değilse abuk subuk savunma mekanizmaları kullanıyor. Ne yapıyor? Karşıdakini itham ediyor mesela. Veya projektif identifikasyon denen, işte veya splitting denen, bölme denen, insanları ikiye ayıran, yani dünyada tamam abi ben artık anladım dünyada iki tür insan var, hainler ve gerçek iyi insanlar filan gibi ayrımlar yapıyorsa mesela bu bölme kötü bir savunma düzeneğidir ve gerçekçi değildir. Dünya öyle siyah beyaz bir yer değildir. İyiler vardır, az iyiler vardır, daha iyiler vardır. Azıcık kötüler vardır, çok kötüler vardır, aradaki kötüler vardır. Şimdi kötü olup sonra iyi olacaklar vardır. Uzatabiliriz listeyi. Ama böyle tüm dünya iyiler ve kötülerden oluşuyor aslında falan fazlaca ilkel bir düşünme biçimidir. Bunların hepsi sıhhatsiz bir beyne veya travmatik sonuçlara, travmatik süreçlere işaret etmektedir. Dolayısıyla beynimiz ne kadar sıhhatliyse o kadar doğru savunma düzenekleri üretiyoruz. Ve mesela savunma düzeneklerinin en üstünlerinden birisi tıpkı yüceltme gibi mizahtır. Yani izahı olmayanın mizahı olur diyorlar mesela. En zor durumlarda zeki insanlar bir espriyle durumu aşabilirler. Mesela Demirel'in yaptığı muhteşem espriler var. Demokrasi tarifi var. Mesela sabah 5'te kapınız çaldığında gelenin sütçü olduğundan eminseniz demokraside yaşıyorsunuzdur der mesela. Yani hani polis değilse. Güzel çünkü kapısını defalarca polis, asker falan basmış, darbeler olmuş, alıp götürmüş adamı. Veya işte sokakta yoğun gösteriler yapılmaktadır. Demirel'e sorarlar işte nasıl baş edeceksiniz, ne oluyor? O da der ki ya sokaklar yürümekle aşılmaz. Sanki konu sokakla ve kaldırım taşıyla ilgiliymiş gibi. Yani orada yürüyenlerin ayağı yere sürtünce oradaki taş aşınacakmış da biz ondan endişe ediyormuşuz gibi bir yere doğru sürükler. Veya işte petrol yok. Nedir? Petrol kıtlığı çekilmektedir. Çünkü döviz krizi vardır. Türkiye petrol ithal edememektedir. Çok basit bir şekilde der ki petrol vardı da biz mi içtik? Yani tüm bunlar hani biraz milletle dalga geçer gibidir ama zor durumlarda baş etmesini sağlamıştır. İşte bu zor durumlarla baş etmeyi sağlayan espriler de sağlıklı beyinlerin ürünleridir. Yine Demirel'e ait bir söz. Diyor ki kafanıza taktığınız şey için kafanızı takmamaya çalışırsanız kafanıza takılmaz artık gibi bir şey üretiyor yani cümle. Ben orijinal şekliyle söyleyemedim ama yani kafanıza taktığınız şeyi artık kafanıza takmazsanız kafanıza takılmamış olur falan gibi bir düşünme biçimi. Ya böyle düşünürsek çok şeyden kurtulmak mümkün tabii. Biraz gamsızlık ve vicdansızlık işareti de olabilir tabii ki. Rahmetli olduğu için daha fazla yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Şimdi yani esprinin de yüksek bir beynin faaliyeti olduğunu söylemek istiyorum. Ve iyi bir savunma düzeneği, mizah duygusu, sense of humor diye geçen şey yüksek bir savunma düzeneğidir. Şimdi kişi bunların farkında mıdır? Önemli oranında farkındadır. Bu üst düzey savunma düzenekleri de her zaman fark edilecek diye bir şey yok. Ama mesela mizah yapan kişi yaptığı şeyin mizah olduğunu farkındadır. Bazen savunma için yaptığının farkındadır. İşte Demirel örneğinde olduğu gibi. Demirel acaba ben ne yapıyorum, nasıl cevap verdim falan dememiştir. Yani bu bilinç dışında gerçekleşmemiştir. O gazetecileri ve toplumu bir miktar oyalamak için ürettiğinin herhalde farkındadır. Dolayısıyla bazı savunma düzenekleri de çok ilkel. Yani İşte çocuğa ders çalışıp çalışmadığını bilmem neyi soruyorsunuz. Cart diye karnı ağrıyor. Somatize ediyor yani. İşte karnı ağrıyor, okula gidemiyor çünkü sınavı var. Yani hani bunlar da bildiğiniz şeyler. Konversiyon falan gibi savunma düzenekleri. Bunların önemli olan da bilinç dışında gerçekleştiğini söylemek mümkün. Peki burada ilginç bir ayrıntı var soruda. Bu durumun cevapları doğrultusunda kişi bu şekilde şekillerde amaçlarına ulaşırken toplumdan ne kadar etkilenebilir? Yani aslında savunma düzeneklerinin topluma karşı bir tezgah olduğu inancı da var. Bu doğru değil. Yani sonuçta beynimiz bir durumla baş etmek için bazı aletler üretmiş. Bunlara savunma düzeneği diyoruz. Yoksa millete habire kazık atmak üzere bunları üretmiyor beynimiz. Zor bir durumla baş etmeye çalışıyor. Bu da düzeltilmesi gereken bakış açılarından birisi. Yani savunma düzeneklerinin olması bizim sağlıksız bir insan olduğumuzu göstermiyor. Ama nispeten sağlıksız savunma düzeneklerine müracaat etmemiz, ilkel savunma düzeneklerine müracaat etmemiz, yani mesela yansıtma yapmamız veya işte kendimizi savunurken başkasına itham etmemiz veya işte bölerek davranmamız vesaire gibi ilkel düzenekler bizim sıhhatsiz olduğumuzu gösteriyor ve çabucak böyle düşünerek, böyle yaparak toplumda da bir nefret objesi haline dönüşebiliriz. Ama hepimiz yüksek hedeflere hizmet eden insanları seviyoruz. Değil mi? Sublimasyon yapanlar. Yani Allah için, din için, toplum için, sosyalizm için, yeşil bir dünya için vesaire çalışan insanların hepsi toplumdan destek görüyor. Diyor ki ya bu iyi bir insandır ya, ne yapıyorsunuz? Bak ahlaklı bir adam. İşte kimseye zarar vermiyor. İyi kuşakların yetişmesine sağlıyor. İşte ne bileyim yeşilleri kurtardı, hayvanlara yardım etti filan. Biz bu insanları görünce saygı duyuyoruz. Bunlar da yüksek, bunlar da savunma düzeneği. Ama yüksek savunma düzenekleri. Dolayısıyla biz de yüksek savunma düzenekleri kullanmaya daha yatkın hale gelmemiz lazım. Yani oturup savunma düzeneklerini, şimdi bugün hangi savunma düzeneğini kullanmalıyım falan değil. Yeterince sağlıklıysak buraya doğru gidiyoruz. Ama ayırt etmek lazım. Birisi böyle gelene gidene laf sokuyorsa, herkesi suçluyorsa, itham ediyorsa bilin ki çok sağlıklı birisi değildir. Nitekim bir hadiste bile geçmektedir galiba. İnsanlar mahvoldu diyen mahvolmuştur anlamında bir hadis bile biliyorum ben. Doğruysa eğer şey, yani hadis olması doğruysa ifadenin kendisi doğru aslında. Evet, habire etrafı suçlayan kişilerin çok sıhhatli olduğunu söylemek mümkün değil. Toplumdan nasıl etkilenebilir diyor insanlar. Olumlu ve yüksek savunma düzenekleri kullanıyorsak. Mesela mizah yapan adamlar sevilir değil mi? Yani Cem Yılmaz, yani tamam hani hepimiz evimize alıp götürecek halimiz yok ama hani yolda giderken uçakta yanımıza düşse bir iki espri yapsa falan güleriz yani. Ben öyle bir uçak yolculuğunda yan yana oturmadım ama bulunduğum yerde, uçak beklediğim yere gelmişti. Ayaküstü bir sohbet ettik. Yani bayağı güldük yani. Bedavadan güldük yani. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla hani öyle mizahla konuşan bir kişiyle beraber olmakta herkesin hoşnut olacağı bir şey. Tıpkı az önce söylediğim yüksek hedefler benimsemiş bir kişiyle beraber olmaktan hoşnut olmak gibi. Bir defasında da bu uçak yolculuklara çok şeye kadirdir. Bir defasında da bir dünya güzeliyle birlikte seyahat etmişim. Brezilya'dan Paris'e beraber geldim. Oradan da buraya gelmem lazım. Fakat yolda uçak rötar yaptı ve 4-5 saat oturup Paris'te aynı masada sohbet ettik vesaire. Yani biz insanlar kendi aralarında işte mesleklerini konuşurken falan. Hani sıra ona gelince dedi ki yani ben mankenim, dünya güzeliyim falan deyince ben de gayri ihtiyari, istemsiz olarak böyle dudağımı hafif bükmüşüm demek ki. Kız nasıl bozuldu, Brezilyalı çok üzüldü, ondan sonra çıkardı fotoğraflarını gösterdi, işte taç giyme törenleri falan. O zamanlar 2007 senesi, galiba olayda 2005'te geçiyor. Hong Kong civarında mı orada bir yerde yapılmış yarışma, biliyorsunuz o yarışmalardan çok var. Kainat güzeli, evren güzeli, bilmem ne güzeli. Onlardan bir güzel seçilmiş işte bu hanımefendi. Ben de fark etmemişim yani, Brezilya'dan Paris'e kadar yanımda seyahat etmiş. Ben de yaşlı Ermeni bir teyze vardı, çok hoş Osmanlı muhabbetleri falan yaptık onunla. Önce İngilizce, sonra fark ettim ki teyze Türkçe de biliyor. Yani herhalde kıskanmış o yaşlı teyzeyi. Yani oturup biz uzun uzun konuştuk diye. Ben de öbürü bir genç kız, lise talebesi mi, üniversite talebesi mi? Bana ne yani hani elin kız çocuğundan diye. Çok da hani ilgili davranmamıştım. Orada anladık ki çocuk dünya güzeliymiş. Şimdi oradaki tepkisi yani bir savunma düzeneği miydi, değil miydi tartışılabilir. Ama hani kendini ispata çalışması falan. Ya çok komik bir şey. Sen kafana taş giymişsin, dünya güzelisin. Fotoğraflarda da gözüküyor. Nedir yani Türkiye'den gelmiş kıçı kırık, o zaman profesör de değilim, kıçı kırık bir doçent seni fark etmemiş. Etmez, etmez ya. Ne olacak yani? Seni tüm dünya takdir etmiş. Dolayısıyla böyle büyük şeylere, hedeflere kitlenmemek lazım. Hayatımızda mütevazi ve düzgün yaşamaya gayret ettiğimizde böyle yeterince dikkate alınmadığımız ortamlarda da mutlu olmayı bilmek gerekir. Evet, konu savunma düzeneklerinden buraya kadar geldi ama bunu da aktarmak istedim. İlginç bir hatıraydı. Benim için de ilginç. Yani öyle dünya güzeli dediğinde, yani işte sonuçta evet beraber fotoğraf falan çektirdik. Takdir ettim dedim. Ya gerçekten güzelsin falan dedim. Beraber fotoğraf da çektirdik. Böylece teskin ettik. Şimdi başka bir soru. Aşırı uykum var. 13 saat uyusam yine uykum var. Gitmediğim doktor kalmadı. Bugün tavsiye üzerine nöroloji uzmanına gözüktüm. O da psikiyatrik dedi ve fluoksetin yazdı. Bakalım ne olacak? Siz ne tavsiye edersiniz? Şimdi tabii böyle hani uzaktan sadece uyku var şeklinde bir hastalığa, hani nörolojiye gidiyor. O diyor ki psikiyatrik ama bir tane de psikiyatrik ilaç veriyor filan. Doğrusu ben böyle bir soruya çok yorum yapmak istemem ama bazı psikiyatrik hastalıklarda uykunun artabileceğini, özellikle depresyonda söylemek isterim. Sadece o kadar, daha fazla yorum yapmak doğru olmaz. Mutlaka bir psikiyatristle görüşüp muayene olursa bu uykusuzluğun psikiyatrik nedeni hakkında fikir elde edebilir. Aksi halde yani gündüz uykusu pekala gece uyku apne sendromuna da işaret edebilir. Tersine nöroloğun söylediği gibi psikiyatrik değil, nörolojik de olabilir. Yani gece uyuyamadığı için gündüz uykuya meyli artıyor olabilir. Uyku apne sendromu ve narkolepsi dediğimiz sendrom ortaya çıkıyor olabilir. Özellikle kilolu kişilerde, gece horlamaların yoğun olduğu kişilerde bu tabloyu sık görüyoruz. Soru şu, hamilelikte 18 haftalık yani 18 haftalık hamilelikte klorpromazin kullanma anne ve bebeğe zararı var mıdır? Var ise nelerdir? Çok güzel bir soru öncelikle. Ben de hemen araştırma yaptım. Kendi psikiyatri derneğimizin yayınladığı hamilelikte ilaç kullanımına ilişkin dergiyle ilgili, konuyla ilgili sayısında derginin neler var onlara baktım. Hemen aktarıyorum. Bakın klorpromazin ile ilgili fenotiazin ailesinden olup 60'lı yıllardan beri antipsikotik özelliği yanı sıra antiemetik yani kusmaya karşı. Hıçkırıkta da kullanılır bu. Yani tedavi edilemeyen hıçkırıklarda da kullanılmaktadır. 264 kadınla yapılan bir kohort çalışmasında düşük doz klorpromazinin gebeliğin ilk 3 ayında kullanımında bile, bakın ilk 3 ayında bile, yani organların oluştuğu safhada bile herhangi bir malformasyon artışı ile ilişkili olmadığı tespit edilmiştir. Yani bebeğe hiçbir zarar vermediği gösterilmiş. Ancak 150-200 mg bölü gün dozlarında psikiyatrik tedavilerde kullanılması durumunda bebeklerde doğum sonrası çekilme ve haftalar sonra bile ekstrapiramidal belirti görülmesiyle yüksek dozlarda kullanıma ilgili endişeler oluşmuştur. Çekilme ne? Kasta yani withdrawal denilen şey vücutta o etkinin ortadan kalkmasıyla birlikte maddeye karşı yani bu işte klorpromazine karşı bir talepten doğan çeşitli şeyler olabilir. Titreme vesaire gibi belirtiler olabilir. İlk 3 ayda kullanımıyla ilgili endişeler oluşmuştur. İlk 3 ayda fenotiazin maruziyeti konusunda yapılan bir meta analizde toplumda doğumsal anomalilerin görülme sıklığının %2 olarak tahmin edildiği. Yani şimdi hiçbir ilaç vermiyor olsanız bile insanlara %2'si yani hamile kadınların bir düzeyde sakat çocuk doğuruyor. İşte bu fenotiazin yani bu türevlerden Largactil'i piyasa adıyla başka adla yok Türkiye'de. Largactil'i kullandığınızda bu risk %2.4'e çıkıyor. Yani binde dörtlük bir risk artışı var. Yani %0.5 bile değil. Dolayısıyla gerçek anlamda ilacın getirdiği risk %1 bile değil, %0.5 bile değil. Dolayısıyla bir riskten söz etmek mümkün değil. Fenotiazin kullanımına ilişkili tutarlı özel bir organ anomalisi bildirilmemiştir. Yani fenotiazin kullandığın kalbin şöyle oluyor, yok böbreğin şöyle oluyor filan diyecek bir şey yok. Klorpromazin kullanımı ile kullanımı ile proteinotre sıklığında artış bildirilmiştir. Ama ne kadar? Yani hani işte bu söylediğim nokta dörtlük artış içerisinde bunların hepsi. Klorpromazine maruz kalan bebeklerde yeni doğan ateşi, siyanoz yani morarma ve ekstra piramidal sistem belirtileri olduğuna dair bildirimler mevcuttur. Bunlar vaka bildirimleri. İki çalışmada anne karnında klorpromazine maruz kalmış 118 çocukta bilişsel ve duygusal gelişimin normal düzeyde olduğu bulunmuştur. Bakın geniş seriler yapıldığında hiçbir zorluğun olmadığı da ortaya çıkmış. Dolayısıyla klorpromazin 150-250 mg'a kadar ilk 3 ayda bile kullanıldığında emniyetli bir ilaç. Daha hele hele burada gebeliğin 18. haftası sorulmuş. Yani ne oluyor? 5. aydaki bir hamilelikten söz ediyoruz. Buralarda ciddi hiçbir riskinin olmayacağını söyleyebiliriz. Gerçi soruda doz belirtilmemiş ama muhtemelen de dozdan bağımsız olabilir bu etki. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta da bir tatlı huzur Profesör Doktor Haluk Savaş'la soru cevap psikiyatri programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok güzel sorulardı. Gerçekten çok zevk aldım cevaplarken. Önümüzdeki hafta Perşembe günü tekrar buluşmak üzere. Hepinize güzel bahar günleri, koronavirüs de olsa güzel bahar günleri, dinlenmeler, bol kitap okumalar, sıhhatli günler ve akrabalar ve yakınlar ile güzelce buluşmalar tavsiye ediyorum. Çok selam ve sevgiler, sağlıklı günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.